Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Değerli hocam, muhterem hocam Nurettin Yıldız ile. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim hocam.
Nasılsınız, afiyettesiniz?
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin.
Hocam, bugün gençleri konuşalım diye düşündüm. Gençlik...
Biz genç değiliz diye mi?
Yok, yani gençler, yaşlılar, bunların hepsini konuşuyoruz. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Yani hepsi İslam'dan Hayata Ölçüler başlığı altında gündeme gelebilecek. Farklı toplumlar, farklı coğrafyalar. Yani farklı nesiller, hepsi İslam'ın gündeminde olan alanlar. Gençleri de konuşalım. Gençlerin İslam'dan hayata ölçülerde nereye oturuyor? Onların problemleri neler? Bu problemler yeterince görülebiliyor mu? Bunlar yani nasıl İslam'la ilişkilerinde ne tür engellerle karşı karşıya kalıyorlar? İşte küresel kültür dediğimiz bir kültür var, onun yansımaları var, eğitim hayatı var, bir takım maddi manevi iklimler var. Bunlar gençleri nasıl etkiliyor ve önümüze nasıl sorunlar çıkıyor? Bendeniz size dün yazdığımda da bu konuları malum önceden de biraz imali fikrediyoruz karşılıklı olarak. Orada size gençlerle ilişkileriniz var, konferanslar vesaire sohbetlerinizde, artı bir iletişim kanalınız var. Sorular ulaşıyor size, gençler tarafından gelen sorular. Bizzat kendileri gelip eminim ki dertlerini açıyorlar. Onlarla yani dertlerde buluştuğunuz ortamlar da var. Neler gördünüz? Neler ulaşıyor size? Neler tespit ettiniz? Ne tür sorunlarla karşı karşıya? Yani diyelim ki dindar gençliğin sorunları neler? Henüz dini hayatla ilişkileri yeterince oluşmamış çevrelerin problemleri neler? Bir hayli büyük bir alan var böyle üzerinde düşüneceğimiz, konuşacağımız diye düşünüyorum.
Evet.
Buyurunuz siz.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir noktayı tespit ettiniz. Ben onu önceden bir izah edeyim hocam. Bir hafta içinde, yani bir pazartesinden öbür pazartesiye kadar böyle bir konferans, ders gibi bir sebeple yüzleştiğimiz kişi sayısını bilmiyorum. Onu sayamıyorum da. Asgari 200 gençle tokalaşıp ne yapıyorsun, ne ediyorsun veya onu sorduğum
bir hafta içinde.
Bir hafta içinde.
Evet.
Muhakkak oturuyorum. Kimiyle 10 dakika, kimiyle yarım saat.
Evet.
Kimiyle 20'şer kişilik gruplar şeklinde. Bunların belki yarıdan fazlası da bayanlar da oluyor.
Evet.
Bayan gençler daha çok geliyorlar.
Evet.
Şimdi kendimde bir ehliyet, yani bu herhalde artık uzman oldum gibi bir manzara hissetmiyorum şüphesiz. Ama bu gençlerle buluştuğumda hocalığım adına hep eziliyorum. Eziliyorum. Kaldı ki ben 60 yaşına yaklaşmış olmama rağmen gençlerin genç hoca diye kabul ettiği birisiyim. Beni seviyorlar.
Evet.
Muhalif olanlar da seviyor.
Evet.
Bir grubun bağlantısı olduğu için onda beni temelden sevmediği halde, mesela beni tenkit etmek için,
evet,
kışkırtmak için gelenler bile teşekkür ederek ayrılıyorlar. Genç hoca biliniyorum.
Evet.
Ama itiraf
demek
ediyorum.
Demek ki yaşla alakalı değil, değil gençlik.
Ya.
Evet.
Ya da avunuyorum öyle.
Yani,
yani avunuyorum.
Öyle insanın ruhu genç kalsın hocam. O iletişimi sağlayabilmek önemli.
Benden ziyade onların derdini anlayan biri biliniyorum.
Ha, evet, o da yani, önemli
o
bir şey.
O manada yani, evet. Ben genç hoca biliniyorum diye.
Niye burada, yani üzülüyorsun?
Ona geleceğim.
Evet.
Burada
ne demek o üzülmek, ezilmek?
Ezildiğim ve üzüldüğüm bir şey var.
Evet.
Ben bu gençlerin önüne daha donanımlı çıkmalıydım. Evet, beni dinleyen genç ikna oluyor, teşekkür ediyor. Öbür gün namaza başlayacağını söylüyor. Ama bunca okumuşluğuma, işte bilinmiş olan hocalığıma rağmen bu gencin derdini anlayamadığımdan ya da yeterli olamadığımdan dolayı eziliyorum. Bunu bazılarına da itiraf ediyorum.
Yani gerçekten anlayamadığınızı düşündüğünüz anlar oluyor.
Yetersiz diyelim, anlıyorum.
Evet.
Anladığımı zannediyorum ama yetersiz olduğum ortaya çıkıyor.
Evet.
İkinci soruyu sorduğunda verdiğim cevabın yetersiz olduğu anlaşılıyor zaten.
Evet.
Elinden tutma oranım mesela çok az gençlerin. Buna fırsatım olmuyor. Yani o gencin gelip benimle bir saat daha oturması lazım. Ya da benim onu okuluna gidip okulunda bir ziyaret etmem lazım. Tam bir kıvama getirebilmem için olmuyor. Vaktim yok, sağlığım yetmiyor, psikolojim bazen yetmiyor gibi oluyor. İkinci bir hissiyatım hocam, bunu özellikle vurguluyorum. Belki bizi gençlerle ilgilenen kardeşlerimiz de izliyorlar, dinliyorlardır şimdi. Onlar için de söylüyorum. Ortalamada 90 yılından beri benim bu gençlerle ilişkim devam ediyor. Yani 90, bir 27 sene oluyor. Mekke'den döndüğümden beri gençlerle uğraşıyorum ben.
Evet.
5 sene önce gençleri dinlediğimde, onlarla konuştuğumda aramızdaki iletişim oranı %80'di diyelim.
Evet.
%80 onları kavruyordum. Şimdi bunun %60'lara düştüğünü hissediyorum. Kullandıkları dilde anlamadığım şeyler çıkıyor ortaya.
Siz mi?
Ben geri kalıyorum.
Evet.
Şöyle geri kalıyorum. Şimdi
bu yaşla alakalı bir şey mi hocam?
Yaştan yoksa çok konumla alakalı,
evet,
bir şey. Şimdi gencin üniversitede bir gündemi var.
Evet.
O gündem benim gündemim değil.
Evet.
Böyle bir ilerleyiş var onda. Onu teknolojik kavramlar kullanıyor. Çok özür istirham ederek, yani bir anlaşılsın, başka çare yok. Onun için mecbur,
evet,
söyleyeceğim. Mesela dün çekim yapıyordum. Bir dakikalık fetvalar diye bir grup, hı hı, çekim var. Bir insanın istimna yapması ile ilgili.
Evet.
Gece hamamcı olmak derdik biz,
evet,
değil mi?
Evet.
Hamamcı olmakla ilgili iki başlık çekeceğim. Kameraman arkadaşlara dedim ki hamamcı olmak kavramı ne demek dedim. Kameramanlar 30 yaşlarında gençler. Nasıl hocam filan dedi. Baktım anlaşılmadı.
Evet.
Dedim ya gece rüyalanma. Ha, o rüyalanma hocam, tamam dediler.
İhtilam.
Bizde ihtilam bitti hocam. İhtilam,
evet,
yok.
Evet.
Dedim ki 20 yaşına doğru olan 15-20 yaşı gençlerin kavramını bana söyler misiniz? Bu nasıl ifade ediliyor dedim. Biraz utanır gibi oldu. Orada 2-3 kişiydi onlar. Ya dedim gençler, biz burada din konuşuyoruz dedim.
Hı hı.
Hocam kamyon devirmek dediler dedi.
Öyle miymiş?
Evet. Buyurun işte siz de.
Evet, ben de
kamyon devirmek.
Evet.
Şimdi ben ihtilam olmak şudur, hükmü şudur diye anlatacağım.
Hiç kimse anlamayacak.
Karşımdaki yani cin çarpması gibi bir şey anlayacak bunu.
Evet.
Halbuki
yani
o genç
dini terimler, yani bizim veya
ağırlaştı.
20 yıl önce kullanılan dini terimler bugün gençlere bir şey söylemiyor.
Hiç söylemeyecek. Kamyon devirmek nereye hocam?
İhtilam olmak nereye?
Yani kamyon devirmek olsa olsa, ben de dün keşfettim bunu. Yani trafik kazası yapmak, büyük kabahat işlemek.
Evet, evet.
Büyük kabahat işlemek belki o manada olabilir.
Evet.
Bunu özür diliyorum dinleyenlerimizden, yani biraz böyle kaba bir örnek gibi tabii durdu ama
dinde bu da var yani, bu
hayatta var hocam. Var.
Hayatta var. Var.
Evet. Kamyon deviriyor insanlar. Hayatta evet, var evet, yani bu. Evet. Şimdi kendimi geri kalıyorum derken ben evet büyük bir din anlatıyorum. Ahlaklı bir kelime kullanıyorum. Veya evet, kavramı yerinde kullanıyorum ama benim gayem edebiyat yapmak değil ki. Kompozisyon yazıp da puan
anlaşılması
alan
lazım. Ben karşımdakine
derdimi anlatmam lazım. Evet. Ben gencin anlayacağı lisanı kullanamıyorum artık. Evet, evet, yine çok anlaşılıyorum bir noktada ama genç iki dilden anlıyor. Bir kavga gürültü dilinden anlıyor, onu yapamıyorsun sen.
Evet.
Yaparsan hoca oluyorsun onun gözünde. İki, kendi çağının dilini anlıyor.
Evet.
Benim kitaplarımın dilini anlamıyor.
Evet, evet.
Yani bizim mesela bir şeyh efendi meşayihinden, kendi meşayihinden gördüğü lisan ve edeple gencin önünde oturunca uzay adamı gibi görülmek zorunda.
Evet.
Ya da ashab-ı kiramının dirilmiş şekli gibi zannedilecektir. Saygı görecektir, hürmet görecektir, bir şey anlatamayacaktır ama. E bizim derdimiz bir şey anlatmak. Yani zaten evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanlara kapasitelerine göre konuşun diyor.
Evet.
Şimdi ben gencin kapasitesinin düzeyine inemiyorum. O da çıkacak olsa zaten bana ihtiyaç hissetmeyecek. Yani kendimi bu noktada ezik hissediyorum.
Evet.
Bu birinci nokta, inşallah anlatabilmişimdir hocam. Yani gençlerle ilgilenmekse...
Ben de hocam zaman zaman şunu söylüyorum. Mesela bir vaiz kürsüye çıkıyor, diyelim cuma vaazı yapacak. Konuşuyor. Onu dinleyen insanlara belki konuştuğunun %10'u inmiyor. Yani sahabe diyor, o insanlar anlamayabiliyor. Sünnet diyor, anlamayabiliyor. İşte bunun gibi bizim ıstılahlarımız.
Bu daha vahim bir örnek evet, hocam. Şimdi bana gelen öğrenciler hocam üniversiteli.
Üniversiteli tabii.
Çok az lise ama %90'ı İstanbul'da üniversite okuyan gençler bunlar hocam.
Evet.
İstanbul'da üniversite okuyan gençler geliyor ki yani bu İstanbul ve üniversite birleşince
bir de sizi dinlemeye geliyor. Biraz
duygulu yani geliyor tabii.
Sizin yani sizin
algılamaya hazır.
O ana kadarki çizginizin farkında, biliyor.
Tabii.
Az çok ama onda bile iletişim problemi. İletişim.
Çok az tabii, öyle olmadan böyle körü körüne evet, gelen de oluyor.
Evet, evet.
Ama istatistiği etkilemeyecek kadar onlar.
Evet.
Yani ortada bir hakikat bu. Evet. Bu ne kendimi yerme ne onları yerme manası nedir? Realite bu. Yani böyle bir zamana, böyle bir güne geldik. Hayat böyle yürüyecek artık. Yapacak evet, bir şey yok.
Evet.
Yani gençler hocaların dilini öğrensin de hocalardan istifade etsin deme hakkımız ebediyen yok.
Evet.
Hocalar gençlerin dilini öğrenmek zorundadırlar. Bu da tabii bir risk. Ben 60 yaşından sonra...
Yani Peygamberimizin sallallahu o sözü sallallahu aleyhi ve sellemin kelimin nasi ala kader, yani onu konuşana söylüyor değil
konuşana
mi?
Konuşana söylüyor. Evet. İnsan onu öğrendikten sonra zaten hoca o da.
Evet.
Dolayısıyla bir sorun ama ben 60 yaşından sonra bilgisayar dili nasıl öğreneceğim? Kamyon devirmek niye diyeceğim ben? Nasıl diyeceğim? Bir fark var ortada. Bu fark bir sorun. Bir.
Evet.
Bu noktayı bir kenara koyalım istersen. Evet. Yani bunu itirafım olarak hocam dillendirdim.
Evet,
bu
evet,
bir itiraf. Hoca efendiler gocunmaya gerek yok. Bunu itiraf etmek zorundalar yani. Bir nebze dillerini öğrenecekler. Ben madem açtınız bir örnek daha vereyim. Mesela bir camide oturuyoruz. Cuma vaazını bekliyoruz. Hoca efendi vaaz ediyor. Önüne bir tefsir koymuş veyahut da bir nas, yani Arapça olan bir şey koymuş. Okuyor. Elem tara keyfe, ey peygamber görmedin mi diye tercüme ediyor. Keyfe nasıl? Kelime kelime böyle tercüme ediyor.
Evet.
Bu bence vakit israfı hocam. Neden? Sen fiil diyorsun, özne diyorsun, nesne diyorsun, karşındakinin bütün anlama kapasitesini bitiriyorsun. İnsanlar bir 20 dakikada bir konuya yoğunlaşabiliyorlar.
Evet.
O konuyu dallandırıp bulandırdıkça bir tanesini öldürüyorsun. Şimdi biz mesela gençliği konuştuk. Konuşuyoruz şu anda. Bu arada kadınların setre avretini de ortaya attığımız zaman ya o ya bu gidecek ortada.
Evet.
Yani haber bülteni gibi konuşma yapılmamalı gençlere.
Odaklaşmak lazım.
Bir noktada. 50 dakika mı konuşuluyor? Ben bütün konuşmalarımı 50 dakikaya indirdim. Bir saat dinlenmiyor artık diye.
Evet.
50 dakika mı konuşuyorsunuz? Bu 50 dakika aynı eksen etrafında dönerse belki bir gündem oluşturuyorsunuz. 2-3 konuya girdiğin zaman Arapça tercümesiydi, fiildi,
faildi, mef'uldü. Evet.
Yani kendi talebelik yıllarına döndüğün zaman seni dinleyenler seninle o medreseye gelmiyorlar. Sen o medresede yalnız kalıyorsun.
Belki konuşan zevk alıyor. Konuşan, değil mi? Yani o
hissiyatı yükseliyor. Maneviyatı yükseliyor. Ama kürsüler.
Evet.
Maneviyatımızı
konuşanı tatmin etmek için değil.
Eğitim merkezi olmalı.
Evet.
Dolayısıyla çok sevap kazanmayı değil, çok yürek kazanmayı düşünmek lazım orada.
Evet, evet.
En sevaplısı oturup Kur'an okumak orada.
Evet.
Ama bu bir eğitim olmayacak.
Doğru.
Yani çok, mesela ben dakikaları, hatta saniyeleri sayarak konuştuğum için umumiyetle ayetlerin kendisini okumam. Hadislerin Arapçasını okumam.
Mealen.
Mealini okurum. Niye? Hı-hı. Çünkü o da bir yarım dakika vakit alacak. Halbuki ben saniye sayıyorum ve o hiç istifade etmeyecek. Sadece benim hazzım artıyor. Bereket artıyor. Ama algılama bereketi artmıyor adamın.
Evet.
Çok nadir. Herkesin bildiği Allahu Samet. Bunu evet. söylüyorum. Niye? Çünkü Allahu Samet dediğim
hiç
zaman
olmazsa o da
az çok ona bir katkısı oluyor. Katkısı
evet.
oluyor. Hiç dikkat ettiniz mi hocam? İmam efendilerin Diyanet'ten hazırladığı hutbeler vardır.
Evet.
Mesela denir ki 25 karakter bir cümleyi anlaşılabilir yapıyor. 25 karakteri açtın mı cümlede kopuyor dinleyen.
Doğru.
Çok edebi bir metin ya, değilse.
Uzun cümleler olmamalı.
Yaklaşık olarak 2 satır, 2.5 satır. Ben mesela bu haftaki hutbeyi alabilirsiniz hocam.
Evet.
Şimdi bakınız 5 satırlık bir ayet okuyacak. Ayeti nasıl takdim ediyor? Değerli müminler, Allahu Teala yüceler yücesi kitabımızın en mübarek surelerinden biri olan Bakara suresinde virgül bile koymadan başlıyor. O kendi önündeki metinde siyah puntolu yazıyı okuyor. Buyurarak hepimizi Allahu Teala'yı düşünme, cenneti düşünme konusunda ikaz etmektedir.
Cümle bir, böyle bitiyor.
3 dakika sürüyor cümle.
Evet.
Bu resmen bu ayeti okumamak anlamına geliyor hocam.
Evet.
Yani bu
senin insanlara o irtibatı kuramıyor.
Bu
yani
sefer
ilk kelime ile son kelime arasında kaybolup gidiyor mesajlar.
Ciddi bir şekilde kayboluyor. Evet. O da kaybolduğuna da razıyım. Uyuyor insanlar bu sefer.
Evet.
Yani hutbe, ezan bitip de hutbeye geçtiği zaman bölüm şöyle bir bağdaş kurup rahat oturalım, kestireceğiz bu arada çünkü. Ki hutbeyi şekerleme bölümü olarak cumaya niye tahsis ediyorsun? Dinleyenin dikkate alınmadan hazırlandığı hutbeler bunlar.
Evet, evet.
Bu çok önemli hocam. Hatta Diyanet şu inceliği
de bir ara daha böyle hutbeler konusunda titizlenildi.
Konu açısından bir şey demiyorum.
Yani
konular çok güzel.
İfade tarzı, hatta beni de mesela çağırdılar hutbe nasıl hazırlanmalı diye, hutbe hazırlayan bir grupla sohbet etmek için. Yani bir arayış vardı ama hala
bilemiyorum.
Tam şey olmadı.
Şu evet. an ben mesela eski başkanımıza dedim ki hocam lütfen imamlarınıza Türkçe dersi verin dedim.
Evet.
İmla dersi okusunlar dedim.
Evet.
Ve bir hutbeyi 3-4 defa okumadan çıkmasınlar ya, bu basit bir şey değil. Bir ikinci mesela şimdi elhamdülillah imam hatip liselerinin yakınlarında camiler var. Hatta normal okulların yanında bile bakıyorum yüzlerce çocuğu toplayıp öğretmenler camiye getiriyorlar. İmam hatiplerde ve diyor. Ya Allah-u Teala ne büyük nimeti. Müftülükler kesinlikle o imam efendilere hutbeniz cemaatin geneline göre değil gençlere göre olsun diye ikazda bulunmalı.
Evet.
Yani çocuğun haftada bir 10 dakika dinleyeceği mübarek dini muhtevalı sözler onun düzeyinde. Yani 14 yaşında camimizde 250 kişi var. 150 tanesi çocuk bunların.
Evet, doğru hocam.
Yani o ihtiyarlar başka zaman dinlesin canım.
Evet.
Diyebilmeliyiz.
Evet.
Yani bu bir ayrılık, bu dinimizi hassas gördüğümüzün önemsediğimizin işareti. Müftü Bey'in hassasiyeti bu.
Evet.
Oraya genç bir imam göndersin mesela. Ya da piri fani yaşlı bir hoca efendi göndersin. O daha sempatik gençler için.
Yani imamın, vaizin cemaatle iletişimi öncelikli bir mesele olmalı.
Olsun Müftü. Ki evet. Biz dinimize hizmet ettik diye dert edelim.
Evet.
Aksi takdirde hocam çok konuşuyor olabiliriz. Çok masraf ediyor olabiliriz ama görünen köy kılavuz istemiyor şimdi.
Evet.
Bu birinci noktayı biraz uzattık zannediyorum.
Evet.
İkinci noktaya geçeceğim. Hocam müsaadenizle ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Çocuk 9 ay anne karnında kalıyor.
Evet.
9 ay sonra hayata gözlerini açıyor, çıkıyor, doğdu diyoruz.
Evet.
Bu doğum çocuk için, anne için, onu bekleyen baba için tam bir stres yani. Bu hamilelik stresi herhalde anne olmanın hiçbir zamanıyla ölçülemeyecek bir büyük stres. Yani baba bile, hatta kaynana kaynata bile çatlıyor.
Tabii,
günlük
tabii,
haber
tabii.
Bekliyorsun. Diyorum ki madem biz bir nesil sevdasındayız, bu doğumu birinci, ikinci kademe diye ayıralım ama 25 yaşına kadar uzatalım. Çocuğun bir de rahimden çıktıktan sonraki doğuma süreci, hı-hı, devam ediyor aslında.
Yani 25 yaşına kadar da bir doğum sancısı
var aslında. Evet. Yani birinci kademe elhamdülillah başarıyla geçti. Sünnet ettirdik çocuğu. Akikasını kestik. Bu güzel. Yani
ne anlatıyoruz bu 25 yaşına kadarki anneyi, doğumla hocam?
Anneyi ve babayı.
Bir oluş seyri.
Doktoru.
Evet.
O 9 aylık süreçte nasıl aktif tutuyoruz?
Evet.
Neden? Çünkü çok
Hayati
bir mesele ve muğlak bir yer.
Evet.
Böyle alıp da yıkayıp yerine koyamıyorsun bir daha, değil mi?
Evet.
Çok muğlak bir yer. Ve dokunulması zor bir yer. Ultrasyonla bakabiliyorsun.
Evet.
Hatta anne başı ağrıyor, ilaç alamıyor, içeride yabancı var diyor.
Evet.
Yani ilaç ondan etkilenirdi.
Onu etkilemesin. Evet.
Bu 9 aylık süreci biz 25 seneye kadar uzatabilsek, eğitimin hassasiyetini, insan yetiştirmeyi, evlat sahibi olmayı, talebe hocası olmayı ciddileştirdik demektir.
Evet.
Eğer bunu 9 aylık bölümde doğdu çocuk, şimdi ya Allah nefes aldıkça büyüyecek. Avucuna bir ekmek verirsin, kuru ekmeği yese büyür. Düşündüğümüz zaman rakibimiz olan iblis rahat ediyor.
Evet.
Çünkü açık havaya bırakılmış, o 9 aylık hassasiyetle kontrol edilmeyen bir çocuk oluyor. Sağlığı açısından da 25 yaşına kadar çocuğu böyle büyütelim. Çevre açısından da anneyi nasıl riskli bir alana götürmüyoruz? Hatta bilmem sizin oralarda var mı? Hamile kadınların yanında yemek yemezler falan. Böyle onun iştahı çekeceği şeyi hemen ulaştırırlar, aman. Hamile kadının yani
özel bir ihtimamı vardır.
Yani. Bu yani biraz abartı gibi geliyor insana. Belki de azdır, evet, daha abartıyı bırak, azdır bile.
Evet.
Ama o ihtimam, o 9 aylık ihtimam gitgide sokağa salındığında işte çocuk kaybediyoruz biz.
Evet.
Bunu
fakat şöyle bir şey var hocam. Yani diyelim hamilelik döneminde yani rahimde bulunan şey daha edilgen, daha kontrol edilebilir, daha dar alanda böyle bir ihtimam gerekiyor. Ama doğduktan sonraki o 25 yıllık süreç çocuğun da fail olarak, bir özne olarak kendini müdahil olduğu bir zaman dilimi.
Kontrol alanımız büyüdü tabii.
Büyüdü.
Binlerce,
evet,
kilometrelik arazi, evet, oldu bu,
evet,
sefer.
Evet.
Doğru.
Evet.
Ama ona karşılık da bizim okulumuz oldu, öğretmenimiz oldu, meşrep tasavvuftan arkadaşlarımız oldu.
Evet.
Kaynana devreye girdi. Bir anneydi, başka bir şey yoktu. Onun üzerinden 9 ay sabrettik hocam.
Evet.
Şimdi kurumların var, imam hatibin var, Kur'an kursların var, camilerin var. Evet, alan büyüdü ama destek de büyüdü. Yani tek başına orantısız bir büyüme yok.
Bir de ben şunu diyorum, yani çocuk da bir irade olarak devreye girdi. Belki ana karnında çocuk bir irade olarak ya annesinin dediği şeye muhalif hareket edemiyordu.
Öyle değil hocam. Annelere sorunca yaramaz çocukları anlıyorlarmış. Biz belki anlamıyoruz.
Ama doğduktan sonra artık bir insan var.
Var.
İnsan var. Yani anne,
bir saat sonra bile o insan farklı.
Değil mi? Anneye tavır koyan yerine, tabii, babaya tavır koyan.
Ağlıyor, gülüyor.
Okula tavır koyan. Yani her birinde müspet veya menfi alan veren, değil mi, bir çocuk var yani.
Tabii, ikinci bir güç o.
Güç o, evet.
Güç, ama doğumdan bir saatten itibaren biz 25 yıla planlarsak kendimizi, o iradeyi hayra yönlendirmiş olacağız.
Evet, evet.
Onu kastediyorum. Evet. Yani meselemiz doğurup salmak değil, doğurup devam etmek olmalı şuur,
evet,
olarak.
Güzel.
Doğurup devam etmek olmalı. Ve bu arada biz kavramları yerinde kullanacağız. Mesela süt emzirmek çocuğu sadece karnını doyurmak mıdır? Sadece ağlamasını engellemek midir? Mesela bir anne 3 aylık bir çocuğu emzirdi. Yaklaşık bir çay bardağı süt içti çocuk. En kadar o kadar içiyor bir seferde diyelim. Çocuk için annesi ne yaptı sorduğumuzda ilk cevap nedir? Ağlamasını önledi. 2, doyurdu. Bu cevap çok arızalı bir cevap hocam. Hayır. O anda o bir bardak memeden çıkan süt 50 yaşındaki bembeyaz sakalları değil midir aslında?
Evet.
O çocuğun 60 yaşında keseceği kalın tırnakları da o sütten olmadı mı?
Evet.
O zatın bir gün bir camide Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'da imam olup namaz kıldırdığı günkü eğilen beli değil midir o çocuğun? Yani annemizin tavrını biz, o süt emzirmeyi, o anda ağlamasını engelleme, karnını doyurmanın ötesine taşıdığımız zaman süt emzirme fiili bir cihada dönüşür bu sefer.
Evet.
Dolayısıyla anne, geldim öğlende çocuk ağlıyordu, ben bulaşıktaydım, geldim ağlamasını engelledim, sütünü emzirdim der bırakarsa kısır düşünceli olmuş olur. Halbuki bu çocuk, ben mezardayım, benim ölümümün üzerinden 50 sene geçmiş, bu bir gün sabah namazına kalkıyor, bu da bir gün çocuğunu emziren bir anne olacak dediğimiz o günlerin sütünü veren anne, hı-hı, büyük iş yapıyor.
Evet, evet.
Ben annelere diyorum ki anacığım, teyzeciğim.
Yani süt verirken bunu hesap edebilir diyorsunuz. Anne.
Etse
etsin diye.
Heyecanı çatlayacak hale gelecek o kadının.
Evet.
Yani kış günü veya yaz günü yağmur yağıyor. Sadece yağmur mu yağıyor? Yoksa biz bunu İyi bir düşündüğümüzde bir daha sene soframıza gelecek buğday mı büyüyor gökten şimdi?
Evet.
Yani yağmur soframıza gelecek ekmektir. Veyahut da bardağımıza...
Yağmura bakış değişecek.
Yani aksi takdirde ıslandık
olur. Güneşe bakış değişecek.
Yani mesela, evet, sizde olur muydu bilmiyorum. Yani dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Ara sıra böyle çocukluk hatıralarına dönüyor.
Açılıyoruz şimdi, güzel.
Binde bir pikniğe giderdik. Yani, evet, piknik dediğin kenarları çöp falan böyle bir yer. Temiz bir yer de yok. 35-40 sene önce. Tam gideriz öğleye doğru yağmur tutar. Ne gereği vardı bunun işte? Nereden çıktı bu yağmur? Piknik rezil olur.
Pikniğin canını okudu.
Canını okudu. Halbuki bir daha geleceğin zaman o yeşil ağaçlar için yağıyor.
Evet.
O yatırım sana aslında.
Evet.
Ama o andaki daracık piknikteki işte domates ekmeğin içine konmuş. Bizim pikniklerin süper malzemesi. Kuru
yumurtadır. Haşlanmış yumurtadır.
Ben pek hatırlamıyorum. Domates falan bizde olurdu.
Evet.
Siz bayağı zengin piknikler yaparmışsınız Ahmet abi. Anlaşıldı.
Evinizde tavuk vardır hocam. Nenemin rahmetlinin tavukları vardı. İşte mesela okuldan öğlen yemeğe gelirsek yumurtayı işte tavaya atar, böyle yağda şey yapar, önünüze koyar yumurta.
Sizin ahirette vereceğiniz hesap daha derin. Biz onu hiç görmedik.
Evet.
Şimdi bu
bizi de nenemizin yumurtaları işte hocam.
Allah rahmet eylesin.
Söylediğiniz şeyle yapılan yumurtalar yani.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Sizin burada hatıralarını, evet, tazelemiş olduk. Burada üstadım, yağmura bakışımız sokakları ıslatan su olduğu zaman çamurdur o.
Evet.
Benim yiyeceğim ekmeğin buğdayı büyüyecek bu yağmurla. Yiyeceğim elma büyüyecek bu yağmurla. Dediğim zaman ise yağmura rahmet adını veririm.
Evet.
Gökten rahmet indi derim.
Evet.
Öbür türlü yağdı ıslandık derim. Annem, anacığım benim, teyzeciğim, Anadolu kadını, Asya kadını, senin emzirdiğin süt Allah'ını seversen karın doyurmak için değildir. Nesil yetiştiriyorsun, rahmettir o süt. Çünkü o süt 50 sene sonraki pehlivanın pazısı aslında. Çünkü çocuk ortalama 12-13 ay hiçbir şey yemiyor ya. Sadece ana sütü,
evet.
Ana sütü. Bu nedir, kemik oluyor bundan, tırnak oluyor, kıl oluyor, göz oluyor.
Yeah.
Yani takat oluyor. Sütü
görmeyi o dönemde başarıyor çocuk. Konuşmayı, yürümeyi.
Üç değil gün mi? Süt emmeyen çocuk görüyor mu?
Evet.
Gözde gidiyor.
Gözde gidiyor.
Bebek üç gün süt emmesin, nefes de bitiyor.
Evet.
Yani onun hiçbir sütün muadilini koyabiliyorsun. O da süt.
Evet.
Sütten yapılma nitekim. Rabbim böyle bir düzen kurmuş. Bunun için 9 aylık hamilelik bitti, doğum gerçekleşti dediğimiz zaman A kategorisi gerçekleşti diyelim diyorum.
Evet.
B kategorisi devam ediyor. Ve bunu şunu, tabii biyolojik bir iddia, tıbbi bir iddia değil benimki ama o ilk 2 senelik süt dönemi var ya, aslında 9 aya ilave edilmeli. Bunu da kendi kafamdan söylemiyorum. Rabbim diyor ki hamluha ve fisaluha selasune şahran.
Evet.
Annelik hukukunu Rabbim anlatırken şu ananı iyi düşün. Misal olarak ananı iyi düşün buyurduğu zaman Allah-u Teala, senin hamileliğin ve senin yürümeye başlaman 30 ayı bulmuştu diyor.
Evet.
30 ay sonra sen sağa sola bakmıştın diyor. Yani en asgari 30 ay çocuk doğurma devam ediyor. Ki esasen anneler var ya hocam, bu benim perspektifimi onlar sadece biyolojik açıdan, yani duygusal baktıklarında doğduktan sonra çocuklarına daha fazla özeniyorlar. Ana karnındakinden, oradaki nasıl olsa benim haberim yok bir şeyden der gibi devam ediyor. Bu annelerde var.
Evet.
25 yaşına kadar çocuklarımızı hep emziriyoruz gibi hassasiyetle, bir tür küvezde tutar gibi. Bu küvez aile olacak ama.
Evet.
Hastanenin küvezi değil. Aileyi küvez gibi kullanacağız. Bu demek değil çocuğumuz spor yapmayacak, okula gitmeyecek. Bu değil.
Bunu kurmak lazım hocam. Yani yoksa yani o küvez olmuyor yani. Aile özellikle bu zamanda belki de en önemli problemlerden birisi o. Yani çocuk o 25 yıl içerisinde dinleyenler de diyebilir ki ya hocam yani hayalden bahsediyorsunuz falan, böyle bir şey nasıl mümkün olur, 25 yıl değil yani 10 yıl bile belki çocuğu şey yapamıyorsunuz diyebilirler. Yani orada bir problem
desinler,
var yani.
Evet. Desinler, ben de derim ki bütün dünya devletleri komünizminden, faşizminden, Amerikasından, bizim gibi halkı Müslüman olan ülkelere kadar niye aile kutsal diyoruz peki?
Evet.
Niye sadece yatak odasının perdeleri kapalı diye mi aileye kutsal deniyor? Niye en büyük cihadımız aile cihadıdır diyoruz? Niye Mescid-i Aksa'yı evlerden düzelteceğiz diyoruz? Yani aileye niye kutsallık verdik o zaman? Cihat merkezimiz buralar.
Şöyle bir şey İslam yapsak devletimiz. Hocam. Şimdi bu mesela bu söylediğimiz şey babaya, anneye. Yani bak bu aileyi çocuğun için böyle yap demeye getiriyoruz. Peki bu 25 yıl aslında yani çocuk çok daha erken yaşlarda akil bali oluyor. Yani
çocuk, ama reşit olmuyor.
Yani
akil bali oluyor, reşit olmuyor.
Buna rağmen belki şöyle de diyebiliriz. Çocuğa diyeceğimiz şey, yavrum bak Bu 25 yıl sen annenle babanla, yani onu mu demek lazım? Yani
ha, ona katılamıyorum size hocam. Evet. Niye katılamıyorum?
Yani gence bir şey demeyeceğiz mi hocam?
Gence bu ruhu vereceğim. Laf söylenmez gence hocam. Hı hı. Yani genelde ne yapılıyor? Çocuk sigaraya başlayınca baba alıyor, Nurattin Hoca'ya götürüyorlar.
Evet.
Hocam bir nasihat et buna. Ya bu zevki aldıktan sonra ben buna ne nasihat edeyim ya? Yani tamam amca içmeyeceğim söz diyor bana. Bir gün iki gün tutuyor.
Evet.
Yani çocuk söz dinlemez. Etki evet. altında kalır. İkisi çok farklı. Anne ve babanın, o ailenin oluşturduğu atmosferdir çocuğa verilmesini istediğimiz şey.
Evet.
Bu atmosferi oluşmadan akşam baba gelip çocuğa yarım saat askeri talimatlar vererek çocuğu düzeltemez hocam. Gizli kaçak işlere teşvik eder tam aksine.
Evet.
Tam aksini yapmış olur baba. Burada mesela anne ve baba bu ruhu verecekler. Bir aidiyet, aile çocuğu aidiyeti,
evet.
ümmet aidiyeti, bu topraklara aidiyet çocuğa aşılıyoruz ve bu o sütünü verdiğimiz günden önce daha anne karnında başlayacak. Anne karnında başlayacak çocuğumuzun 25 yıla yayılmış eğitimini biz 25 günlük bir Kur'an kursu eğitiminde veremeyiz. Burada bir örneği defalarca konuştuk, tekrar konuşacağım. Hocam şimdi mesela anneler babalar çocuğumuz mümin yetişsin diye ona Kur'an ezberletirler.
Evet.
Kur'an kursuna gönderirler. Şimdi elhamdülillah İmam Hatip Lisesi'ne gönderiyorlar. Bu kurumlar gerekliliği gereksizliği açısını konuşmuyoruz. Farz-ı ayın düzeyinde İmam Hatiplere göndermek çocuğu şu anda. Onu konuşmuyoruz ama buralar bilgi öğretirler. Bilgi öğretirler. Öğrettikleri bilginin eğitim olup olmadığı daha sonra ortaya çıkar. Aidiyet vermek çok önemli. Bizim hocam ve sizin de zannediyorum İmam Hatip talebesi olduğumuz zamanlarda aldığımız bilgi herhalde bir ezher bilgisi değildi.
Tabii.
Yani siz hafız oldunuz mu mesela orada?
Ben hafız değilim.
Baştan sona Arapça kitap okuyacak Arapça da öğrenemediniz İmam Hatip'te. Ama bir İmam Hatip'te Müslümanlık aidiyeti, kime ait olduğunuz şuurunu aldınız. Bugünkü Ahmet Taş getireni oluşturdu o.
Tabii.
Doğru. Bilginizle bugüne gelmediğinizi %100 iddia edebilirim hocam.
Doğrudur.
Yani siz bir tefsir yazabilir misiniz?
Hayır.
Belki tefsiri Arapçasından okuma imkanınız da yok. Güya da İmam Hatip, güya da İsa Menüsü talebesisiniz. Hayır.
Ya işte İmam Hatipler onu vermiyor. Yani ek bir eğitimler alıyorsanız.
Sigara izmaritini size cinayet gibi gösteren bir ruh kazandınız orada siz.
Evet.
Haram bir kız erkek bağlantısını düşman gören bir ruh aldınız orada. Bu eğitim hocam.
Evet.
O günkü İmam Hatipler bunu verdiği için bugün Türkiye'de Müslüman bir iktidardan söz ediyoruz. Ama bugün üniversiteye girmekten başka bir ideal vermeyen bir İmam Hatip sadece bilgi yığılması yapıyor. Buna biz o günkü dilde şuurluluk diyorduk.
Tabii.
Dolayısıyla anne ve baba, bu örneğimden yola çıkıyorum şimdi. Hiçbir şey öğretmese... 100 sene önceki anne babalar gibi İstiklal Harbi yılları yaşamış insanlar. Bizim dedelerimiz, nenelerimiz, sizin dedeniz, neneniz medrese mezunu muydu hocam?
Değil.
Namus, namaz, hac, komşu hakkı, yani Müslümanlığı oluşturan, cihat, vatan için şehit olmak. Bu mefhumları İmam Hatip'ten mi aldılar, medreseden mi aldılar, nereden aldılar? Siz, Allah aşkına sizin annenizi, babanızı nerede yetiştirdi neneniz? Evde.
Evde tabii.
Peki kaç cilt kitap okumuştu babanız dedenizin önünde rahleye oturup? Ders icazet aldı mı dedenizden babanız?
Hayır.
Ama nerede o mümin adam çıktı?
Yani bir iklim onların teneffüs ettiği
ya
bir
Allah
iklim.
Ya Allah razı olsun Ahmet abi, bu iklim kelimesini iyi icat ettin. Ya, ev iklim meselesidir.
Evet.
Ya bunu işte bir türlü aidiyete başka isim bulamıyordum. Allah razı olsun. Evde oluşturduğumuz o iklim oluştuğu zaman zaten İmam Hatip'e gönderdiğinde trenin rayında gidişi gibi gidecek. Trafik tıkanıklığı bile yaşamayacak. Rayda akıp gidecek çocuk. Ondan sonra çocuğun evliliği de iffetli olacak. Çünkü iklim oluşmuş. Yani 100 pozisyonla karşılaşsa bile cahil, Bakara suresi bilmiyor, zina ayetlerini Kur'an'da bilmiyor ama anne ve babanın ona verdiği bir ruh var, zina haramdır, el alemin kızına bakılmaz. Bitti. Hocam bunun adı eğitim. Evet. Bu eğitimi cahil dedelerimiz becerdiler.
Evet.
Şimdi akademik kimliği olan babalar olarak biz çocuklarımıza bilgi veriyoruz, diploma veriyoruz, makamlar veriyoruz, hatta yani servetler feda ediyoruz ama eğitimden hepimiz şikayetçiyiz değil mi?
Evet.
Kabahat Milli Eğitim Bakanlığı'nın, kabahat devletin, hatta daha büyük oranda Siyonizm hep müdahale ediyor diye kendimizi avutuyoruz. Ama Allah sizden razı olsun, bu kelimeyi aldım, telif hakkı istemiyorsunuz değil mi hocam? Evde evet. İman iklimi oluşturacağız.
Evet.
Anne babanın yapabileceği bir şeydir bu.
Doğru.
Bunu diyorum ki işte bu iklimi hamile kaldığımız günden 25 yaşına kadar taşıyabiliriz.
Evet.
19 yaşına geldiğinde çocuğumuz herhalde 9 aylık günkü kadar o iklimin etkisinde kalmayacak. Ebediyen o iklimi unutamayacak ama. Yan çizmeler olacak, tek tük sapmaları olacak, ara sıra ceviz kıracak, fındık kıracak, pot kıracak ama unutamayacak
bunu. Ninesinin seccadesini unutmuyor mesela. Ya çok seküler ortamlarda yetişmiş olmasına rağmen yani ninesinin duasını unutmuyor. Yani o dua ve belki 70 yaşına kadar içinde böyle bir iklim olarak saklı duruyor hocam, devam ediyor.
Bu iklimin etkisi işte sizin evet. telifiniz bu iklim. Evet. Bu iklimin etkisi, bu iklimi de anne ve babadan başkası oluşturamaz.
Evet.
Bu öğretmenin işi değil hocam. Adı üstünde öğretmen bu. Öğreten adam demek. Öğretir. Matematik de öğretir, tecvid de öğretir. Biyoloji de öğretir, fıkıh da öğretir. Öğretmeyi öğretir. Ama o ruhu süt emer gibi anneden emdiği zaman çocuk, tıpkı süt emiyor gibi emdiği zaman, bu genç ümmetin gencidir. Velev ki 40 tane yanlış yapmış olsun, bu genç ümmetin gencidir. Bunu yapmamız mümkündür. Ben iddia ediyorum, önümüzdeki haftada bu iddiamı ispat için Nas suresini en iyi tefsir yapabilen analardır diye bir iddiam var. İnşallah önümüzdeki hafta böyle bir ders yapacağım. Nas suresini çocuklar annelerinden öğrenmelidirler.
Evet.
Falak suresini, bu ilk son üç sureyi İhlas suresinde kattığımızda, anne öğrettiği zaman çocuk Bedir'i bekleyen bir mücahittir. 3 yaşından İlginç. İtibaren.
İnşallah haftaya.
Ya bunu haftaya yapalım.
Evet, haftaya hiç kimse bu programı kaçırmasın
İnşallah.
Diye.
İnşallah. Yani anne Nas suresi tefsiri yapmalıdır.
Evet.
Çünkü Allah-u Teala ile kul arasındaki o narin duyguları. Ey melikim olan Rabbim. Ey insanları yaratan Rabbim, sana sığınıyorum. Sözünü ana kadar tatlı söyleyemez hiç kimse hocam.
Evet.
Dev müfessir, en büyük müfessir Fahru Razi bilinir. Seyyid Kutup, mücahit müfessir bilinir. Mesela çok müfessirlerimiz var. Hiçbiri ana değil, müfessir onlar.
Evet.
O çocuğun kulağına baldan süzülmüş, akıtılan sözler ana işi. Sana sığınıyorum Rabbimi.
Evet.
Kucağına aldığı çocuğu sararken, o yavrum derken ki nezaketle ve letafetle, narinlikle anne çocuğuna, yavrum Rabbim sana sığınıyorum, sen beni koru. O sesi hocam taklit bile edemez bir erkek. Taklit bile, siz ve ben taklit edemeyiz bunu. Tamam, bir hoca efendi ayetleri okurken ağlayabilir, hüngür hüngür ağlayabilir, karşısındakini de ağlayatabilir, hatta bayılabilir insanlar. Bu annenin çocuğa verdiği duyguyu hiçbir Allah'ın kulu veremez hocam.
Bir de şeyle hocam, o yani kucağına alması, koluna sarması, kalbini dinletmesi değil mi? Kalbini dinletmesi yani. Evet.
Hocam ben bir şeyi nakledeceğim. Böyle sahih bir bilgi olarak bilmiyorum. Bir fıkıh dersi okurken boşanmalarda çocuk kime kalır diye örnek konuşurken hocamız örnek zikretmişti de bir türlü kaynak olarak şu anda hatırımda değil. Yani sahih bir hadis olmadığını söyledim. Ömer radıyallahu anh hanımını boşamış.
Evet.
Ebu Bekir'in halife olduğu zaman radıyallahu anhum cemiyen. Kadın da sana işte nasıl bağırdıysa bağırıp gitmiş Ömer'in evinde. O da nereye gidiyorsun? Çocuğu getir bari diye çocuğu elinden almak istemiş. Çocuğumu sevecek artık ne yapacaksa. Kadın da bakmış bu Ömer'le uğraşılmaz. Ebu Bekir'in evine kaçmış. Ebu Bekir radıyallahu anh oturun bakayım dediyse artık yani orada değiliz. Ömer gelmiş. Ya bu çocuğu götürüyor. Kendi boşandı bunu götürüyor der gibi. Ya bırak çocuğu götürsün zaten dinimizin hükmü bu. İyi de bu çocuğu doyuramayacak şimdi ben doyurayım gibi. Evet. Ömer yani bir daha kucağıma alayım diyoruz yani.
Yani Arabi. Hikayeyi biz anlatıyoruz. Buradan.
Ben anlatıyorum. Evet. Ama şey bu çocuğu ondan alıp karnını doyurayım diyor Ömer.
Evet.
Ebu Bekir radıyallahu anh müthiş bir söz söylüyor hocam. Bütün annelere selam olsun bu sözde. Ömer diyor. O ananın sümüğü senin ekmeğinden daha iyi gelir o çocuğa merak etme diyor.
Allah Allah.
Allah bu Allah. Müthiş bir şey hocam.
Evet,
yani,
evet.
Ben bunu şimdi analar boşanınca çocuğu alsın falan o konuyu konuşmuyorum şimdi.
Evet, evet.
Ebu Bekir ki narin. Yani narinliğin zirvesinde bir adam. Allah ondan razı olsun. Adamlığın da zirvesinde zaten. Şu ifade çok müthiş hocam. Onun yani. Ananın sümüğü senin ekmeğinden daha iyi gelir o çocuğa diyor. Böyle mi değil mi hayatta siz nenenizi,
hocam,
çocuklarınızı
budur.
Böyle büyütmediniz mi?
Tabii,
diyorum ki ben analarıma şimdi.
Evet.
Anacığım, Nas suresini de senden öğrensin bu çocuk ya. Fatiha suresini de sen öğreti, analardan dersler alsın çocuklarımız. Bunun için de müfessir olman gerekmiyor. Okuma yazma bilmeyen kadınımız var mı şimdi yeni çocuk doğurmuş?
Yoktur.
Yani yaşlı 80'lik nenelerde belki var. Şu anda yeni anne olmuş bir kadından yani okuma yazma bilmiyor diye bir şey yok. Arapça
bilir,
bilmiyor.
Tabii. Arapça bilmiyor olabilir.
Ya bir mealden oku bunu.
Evet.
10 kelime bir haftaya böl. Bir haftada bunu yavrum gel sana bir öğreteyim. Hem Arapçasını öğret.
Evet.
Sonra da sen mezardayken 40 sene sonra o çocuk bir gün gözyaşıyla Kabe'de tavaf ederken Allah'ım bu Nas suresini anamdan öğrenmiştim desin. Ya. Sen de Kabe'nin etrafında dön.
Evet.
Eğitim başka bir şey Ahmet abi.
Evet.
Eğitim bambaşka bir şey. Öğretim bambaşka bir şey. Ana gibi öğretmen olamaz. Ana gibi eğitici olamaz. Baba gibi
aile
olamaz.
Aile gibi mektep olamaz.
Aile bu iklimi oluştursun.
Evet.
Ezher kapımıza geldi demektir o zaman.
Evet.
O zaman bak internetten uzaktan eğitimle alim de yetişir. Çünkü bu iklimin çocuğunun alim olması çok kolay.
Evet.
Ama bu iklim yakalanamadıktan sonra bizim alimlik iddiamız çok zor. Bunu 10 kere daha söylememiz gerekiyor zannediyorum. Şimdi gençleri konuşuyoruz.
Evet.
Ama gençler bizi dinlemesi için bizim onlara o dediğimiz iklimi oluşturmamız lazım bir defa. Yani hoca dinleyecek, ağabeyi dinleyecek.
Gene de hocam, şimdi programın böyle 5 dakikamız falan var. Bu programı gençleri konuşalım diye şey yaptık. Gençlerle bitirelim, tamamlayalım.
Gençlere
bir şey diyerek tamamlayalım yani.
Ben gençlere...
Yani ana babalara söyledik. Evet.
Gençlere işte başta söyledim ya çok buluşuyorum. Gençlere bazen soruyorum. Nankör kimdir diyorum.
Evet.
Cevaplar veriyorlar işte şöyle yapandır böyle yapandır. Bayanlar çok güzel cevaplar veriyorlar.
Evet.
Kızlar çok güzel cevaplar veriyorlar. Peki gençlik en büyük nimet ise buna nankörlük değil midir diyorum.
Ya bunun kadrini bilmemek.
Kadrini bilmemek.
Evet.
Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur bir hadisi var ya hocam. 4 şeyin hesabını vermeden kimse ayağını kıpırdatamayacak diyor.
Evet.
Hocam ömrün hesabı diyor, sonra gençliğin diyor.
Evet.
Gençlik de ömrün bir parçası değil mi? Mesela 1/4 ortalama gençlik.
Tabii.
Yani demek ki bir insan hayatından daha değerlisi bir gençlikmiş. Çünkü ne diyor? An umrihi fîme efnâh. Ömrünü nerede geçirdiğinin hesabını vermeden ayağını kıpırdatamaz kimse. Ve an şebabihi. Gençliğini de nerede harcadığını. Halbuki ömrün faturası ödenince gençlik ödeniyor.
Ödenmiş oluyor.
Evet. Ödenmiş oluyor ama gençliğin bir de duplex faturaları var demek ki. Üst faturaları var.
Evet.
Bunun için genç kardeşlerimiz şunu bilmeliler. Bugünkü hayallerin yarınki sensin.
Evet.
Bugünkü büyük atılımların, düşüncelerin sensin. Oynarken bile büyük oyna.
Evet.
Kudüs oyunu oyna.
Bugünkü hayallerin yarınki sensin.
Yarınki sensin.
Bu cümleyi yazıp üstünde düşünmek lazım.
Düşünsün gençler. Çünkü şimdi gençler, bir kızla evlenmeyi düşünüyorsan hep evlilik sorunu yaşayacaksın sen. Çünkü 18 yaşında delikanlı bir kızla evlenmeyi düşünüyorsun. 18 yaşında genç kız, 19 yaşında genç kız, hep bir koca hayali düşünüyorsun. Hep koca sorunuyla yaşayacaksın sen. Hep arızalı bir evlilik yap. Neden? Çünkü koca bir hayatı bir evlilik kelimesiyle daralttın sen. Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dinini yaşayan biri olmak, zakir, abid, mücahit, zengin biri olmak. Bu büyük davadır, büyük düşünme. Gençlere ben sorular soruyorum. Ne düşünüyorsun diyorum. İnşallah iyi bir üniversite, ondan sonra da iyi bir iş. Sen hayatın battı yavrum diyorum. Çünkü üniversiteyi bitirdin, ne yapacaksın? İntihar et o zaman. Ya üniversite bir basamak sadece. Büyük düşün. Dünyanın en büyük zengin olacağım de, bana zararı yok. Karun'u rakip aldım, Karun'dan fazla olacağım de. Helal olduktan sonra bir sıkıntısı yok ki bunun. Niye asgari ücretli bir iş hayali kuruyorsun? Yazık, günah değil mi?
Hayır, ifadenize zengin diye bir madde eklemeniz çok enteresan.
Zengin olsun mı hocam? Evet. Mesela yakışıklı, bu bile yanlış düşünce genç için. Dünyanın en güzel genci niye ben olmayayım düşünsün. Siyah deriliysen siyahlar güzeli ol.
Evet.
Kıvırcıksan kıvırcıklar güzeli ol. Güzelliği en büyük düşün. Zenginliği en büyük düşün. İbadeti en büyük düşün. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan sonra bir numara benim de ya. Ne sakıncası var bunun? Sahabi olamadım ama ibadette olurum. Şeyhimin kulu kölesiyim deme. Allah'ın izniyle şeyhimden daha büyük makamlara geleceğim de. Şeyhin mi engelliyor bunu senin? O da senin büyümeni istiyor zaten. Hocam kadar talebe olacağım, ilim sahibi olacağım, icazet alacağım deme ya. Hocamı 3 kere geçeceğim de. Yani
ufuk.
Ufkun güneşlere uzansın.
Evet.
Ufuk. Belki yüreğini ısıtırsın.
Evet.
Sen mumun önünde ısınmaya çalışırsan,
ufkun güneşlere uzansın, belki yüreğini ısıtırsın.
Yüreğini ısıtırsın. Yani basit basit düşünmeyi hainlik görüyorum hocam.
Evet.
Zenginlikte de, ibadette de, şunda,
kendimize
bunda
ihanet, ümmete ihanet.
Bana ihanet, bu ümmete ihanet. Ben ümmetimin umuduyum çünkü.
Evet, evet.
Hiçbir çocuk anasının babasının çocuğu değildir. Anasının babasının ümmetin oradaki emanetidir o. Anası babası emanetçidir. Allah bizi bir ümmet olarak yarattı. Yarınki ümmet sensin. Annen baban da bekliyorsun sen sadece. Dolayısıyla bana bir zarar, bu ümmete zarar. Bir milyardan bir kişi, herkes öyle düşünüyor. Bir milyardan bir kişi oluyor, ümmet olmuyor bu arada. Evet. Kısır düşünmek bir hıyanet çeşididir. Bunu anneler babalar böyle yapıyorlar. İyi bir ortaokul, iyi bir lise, 4-8 etti. İyi bir üniversite, 12 etti, hayat bitti. Evet. Ondan sonra elden çıkıyor çocuk zaten. Yanlış bu. Bu sebeple önce hayata bakışı büyütecek gençler. Anneler de emzirdikleri sütlere rol bitsinler. Bu evet. Keçi sütü değil.
Evet, çok
bu
güzel.
Keçi sütü değil.
Anneler
bu insan sütü.
Emzirdikleri sütlere rol bitsin.
Rol bitsin. Bu ümmeti Muhammed'in
o ufukları içinde taşıyan bir rol, değil mi?
Zemzemi yere dökmediğin gibi ana sütünü de bir yere dökemezsin sen.
Evet.
Sen onu çocuğun ağzına dökeceksin ve her sütünü emzirirken içindeki annenin, ya Rabbi, Kudüs'te Fatih olacak evlat sütüdür bu diye niyet et ya. O niyetle emsin bunu çocuk. Evet. Çocuk da annesine bu şekilde itaat edecek. O iklim bahsettiğiniz, o iklim oluştuğu gün Allah bizimledir.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Gençleri konuştuk ama daha çok anneyi konuştuk, aile iklimini konuştuk. Annelerin öyle süt ver ki diyor çocuğuna, ümmetin yarınlarını inşa etsin. Ne güzel dua. Rabbim inşallah o dualara layık eylesin bizleri diyerek tamamlayalım. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.